Avrupa Ne Konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar.
Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
Günaydın Tuğba, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Avrupa Ne Konuşuyor bugün bakalım?
Geçen hafta da program yapmamıştık. Dolayısıyla 15 günde bayağı bir gündem birikti. Eurotopics bültenlerinden derliyorum ben bu haber ve yorumları. Çok önemli gelişmeler var aslında. Örneğin Avrupa Birliği göçe dair kuralları sıkılaştıran ve pek çok yorumcu tarafından da gayri insani bulunan göç anlaşması üzerinde uzlaştı örneğin. Ya da Zelenski yedek askerlerin orduya çağrılma yaşını düşürdü. Bu Ukrayna'nın bu savaşta ne kadar sıkıştığını gösteriyor ve toplumda da buna karşı bir tepki oluşuyor yavaş yavaş. O cephede de gelişmeler var. Siz anlatıyorsunuz, Gazze'de açlık sürüyor, İsrail-İran çatışması eklendi. Böyle büyük büyük meseleler var. Bunların bir kısmı sizin tarafınızdan da ayrıntılı olarak aktarılıyor. Ben bugün biraz daha kenarda kalmış ama bana ilginç gelen konulardan bahsetmek istiyorum. Daha gündelik hayata dair, daha toplumsal meselelerden bahsetmek istiyorum. Kenarda kalmış olanlardan değil, Türkiye medyasında da yer aldı. Ama Britanya'da önemli bir gelişme. Britanya sigara yasağı ile ilgili önemli bir adım attı. Avam kamerasında tütün ürünlerine erişimi zorlaştıran bir yasa oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre şu anda İngiltere'de sigara alma yaşı, büfeden sigara alabileceğiniz yaş 18. Bu 15'e düşürülüyor ve her yıl bir yaş arttırılacak. Yani işte gelecek yıl 16 yaşındaysanız alamıyor olacaksınız. Yani neticede 2009 sonrası doğanlara sigara satışı ilelebet yasaklanacak. Gidip bu insanlar, gençler, şu anda 15 yaşında olanlar ve sonrasında gelecek olanlar büfeden sigara alamayacaklar. Hani sigara içmeleri yasak değil ama sigara satışı yasaklanıyor. Yani dumansız bir nesil, sigarasız bir nesil oluşturmak gibi bir hedefleri var. Bu avam kamerasında bu tasarı oy birliğiyle kabul edildi. Hani henüz tam olarak yasalaşmadı. Başka aşamaları da var. Haziran ortasında yasalaşma sürecinin tamamlanması bekleniyor. Ama önemli bir şey, dünyada başka bir yerde bu kadar sıkı bir kural yok. Daha önce Yeni Zelanda'da benzer bir uygulama getirilmeye çalışılmış. Yürürlüğe girmeden hemen önce yeni hükümet gelip bu yasayı iptal etmiş. Bu öneri Britanya'da da özellikle muhafazakarlar arasında ciddi bir tartışma yarattı. Çok ilginç, yani İşçi Partisi bunu destekliyor, liberaller de destek veriyor ama muhafazakarlar kendi arasında bölündü. Bir kısmı Bunun işte insan özgürlüğüne ya da vatandaşın özgürlüğüne devletin müdahale etmesi olduğunu söylüyor. Örneğin eski başbakanlardan Liz Truss işte dadı devlet rolünün genişletilmesine hiç de gerek yok diyor. Yine eski başbakanlardan Boris Johnson bunu delice bir uygulama olarak tanımlıyor. Ama Rishi Sunak ısrar etti ve 383'e karşı 67 oyla geçmiş oldu.
Yani karşı oy da var, tam oy değil, değil mi? Onu
evet işte düzeltmeyi. Muhafazakarlar karşı çıktı. Muhafazakarların önde gelenleri karşı çıktı. Dediğim gibi işte bir yandan bunun insan özgürlüğüne bir müdahale olduğu, devletin müdahalesi olduğu söyleniyor. Bir yandan da hani bu yasağın bir işe yaramayacağı söyleniyor. Muhafazakar gazetelerden The Spectator'daki bir yorumcunun yorumunu aktarayım. Hakaret etme hakkı, içki içme hakkı, sağlıksız beslenme hakkı, sigara içme hakkı, tüm bunlar da özgür bir toplumda savunulmak zorundadır. Sigara içme oranları yasak söz konusu değilken nesilden nesile zaten keskin bir düşüş gösteriyordu. Sigarasız bir toplum başarı öyküsü olma yolunda ilerliyordu. Ta ki hükümet şimdi özgür iradenin temellerini çiğnemeye karar verene kadar diyor. Hakikaten de Britanya Avrupa'da da sigara içme oranının düşük olduğu ülkelerden bir tanesi, %13'müş. İşte Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerde bu oran %18 ile 23 arasında. Gerçekten Britanya'da bir düşüş varmış. Şimdi hükümet bunu iyice düşürmeye çalışıyor. Bu arada şeyi de söylüyorlar, sağlık sistemi üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu söylüyorlar. Britanya'da sağlık sistemi çok sorunlu, işte randevu almak falan çok zorunlu.
Çöküşe sigara gidiyor, evet, sağlık sistemi çöküşe gidiyor deniyor. Çok sayıda yazı çıktı bu sıralarda.
Tabii son evet. Yıllarda çok büyük krizler oldu.
Evet.
Doktorların ve sağlık çalışanların.
İşte onları rahatlatmak için çıkarıyorlar bu sigarayı, öyle
sözüm
mi?
Ona.
Yani yılda 80 bin kişi sigara kullanımı nedeniyle, buna bağlı hastalıklar sebebiyle ölüyormuş. Yani bunun yanı sıra işte elektronik sigara, aromanın kullanıldığı tütün ürünleri, paketlemeler, buna dair sınırlamalar da getiriliyor. Dediğim gibi Haziran ayında bu yasalaşma sürecinin tamamlanması bekleniyor. Şey söylemiştim, Britanya'da sigara içme oranı %13'tü galiba. Evet, 13. Diğer ülkelerde 18-23 arasında değişiyor, diğer Avrupa ülkelerinde. Türkiye'de kaç diye soracak olursanız, evet. %20, yani iki ayrı şey gördüm, istatistik gördüm. 28 ile birisi 28 diyordu, birisi 30 diyordu. Erkeklerde %42'ye kadar çıkıyor. Ve mesela pek gündeme gelmiyor. İlkokul çocuklarının bile bu aromalı bir takım elektronik sigaralar satılıyor ve gayet lüks semtlerde. Evet. Hani bunların alabildiği ve bunların çok ciddi sorun olduğu, hani bunun ne medyada gündeme geldiği ne de işte siyasetçilerin gündeme geldiği ne dair ben haberler okuyorum. İşte yani yasaklamak İyi bir çözüm mü? Tabii ki çok tartışmalı. Ama sağlığa zararı olduğu ve hani toplumun da bu konuda bir takım şeyler yapması gerektiği de ortada, özellikle de Türkiye'de galiba. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Vallahi çok, ben epeyden beri şeyi de takip ettiğim için, bu halkla ilişkiler denen sistemin kurucusu Edward Bernays'in Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar, kadınlar özellikle sigara içmiyor diye muazzam bir kampanya yürütüp çok yükselttiğini de bildiğim için, şeyin kendi karısına da içiyormuş ama ona bir şey demiyor. Edward Bernays böyle bir ilginç yani.
Evet.
Bana hiç hayatım boyunca sigara içmemiş birisi olarak bana çok tuhaf geliyor bu tarz tedbirler. Buna sağlık vesaire gerekçelerini anlatıyorlar. Ama hemen böyle iklim değişimiyle kıyaslayacak olursak tüketiciyi cezalandıran yöntemler hep bana şey gelmiştir. Soru işareti gelmiştir. Yani üretmek serbest, onu satmak serbest, satın almak yasak örneğin. Yani bu şey gibi düşünseniz iklim değişimiz insan sağlığına herhalde olup olabilecek. Yani sigaradan falan kat be kat büyük kitlesel ölümler açısından etkisi var. Arabaların benzin kullanmasının yasaklandığını düşün ama fosil yakıt şirketlerine yönelik yani üretime yönelik bir yasak yok falan. Yani onun gibi geliyor biraz açıkçası bana.
Bence de ben de
Tartışmalı
aynı
buluyorum.
fikirdeyim doğrusu. Yani tamamen bir dostlar alışverişte görsün diye ve hatta geçenlerde en büyük dünyanın en büyük petrol şirket devlerinden birinin CEO'su da şey dedi, asıl kabahat zaten küresel iklim
Sizde
değişikliğinden sizde de tüketici de dedi, burada da işte tüketiciyi sigarayı kınama yönünde bir karar gibi geliyor bana bu.
yani sigara gibi sağlığa zararlı olduğu bilinen bir şeyi hani yıllarca sigara içilmesi için bunu şey yapmak, pazarlamak, teşvik edildi. Ve şimdi bu böyle bir şeye dönülüyor.
Evet. Bu
Gerçekten
arada
çok
reklam yasağı
enteresan.
yok değil mi? Yani bu şeyle birlikte İngiltere'de var mı? Sigara reklam. Mesela Türkiye'de var.
Yani
Reklam yasağı.
reklam yasağı olup olmadığını bilmiyorum
Yani bu
açıkçası.
da
Onu
tuhaf olur değil mi? Bir yandan muhtemelen bence reklamlar yasak değildir İngiltere'de.
yani paketlemelerde şimdi bir sınırlama getiriliyor. Herhalde o pazarlama strateji, yani pazarlamalarını da sınırlamaya çalışıyorlar. Ama neden şimdi, yani yıl 2024 olmuş, bunca hani 10 yıllar boyunca insanlar zehirlenmiş, bu şeyler teşvik edilmiş. Şimdi böyle bir şeye gidiliyor. Yani burada kesinlikle bir hani ikiyüzlülük olduğu, işte sanayicilerle üreticilerle yapılan pazarlıklar sonucunda bu yasaların çıktığını ben de düşünüyorum açıkçası. Yani onun sanayicilerle üreticilerle pozisyon almalar sonucunda bu yasalar çıkıyor ya da çıkmıyor. Buna ilişkin olarak çok çarpıcı bir örnek var. Fransa yine insanların sağlığı için bir yasa çıkardı. Bu yasayı Fransa Meclisi oy birliğiyle çıkardı. Ne bu yasa? PFAS içeren ürünlerin üretim, ithalat ve satışını yasaklıyorlar. PFAS dediğimiz şey ne? Teknik olarak söyleyeyim önce. Perflorlu ve poliflorlu alkil maddeler. Gündelik hayatımızda bildiğimiz şey bunu, en iyi bildiğimiz tarafı. Mutfaklarımızda kullandığımız yapışmaz tavalar ya da teflon tavalar. İşte bu PFAS ürünleri kullanıldıkları yerlerde su geçirgenliğini, yağ geçirgenliğini ya da leke geçirgenliğini engelliyorlar. İşte kıyafetlerde kullanılıyor, mutfak ürünlerinde kullanılıyor. Diyelim ki masa örtüsünde, kozmetik ürünlerinde kullanılıyor. Ve bunlara sonsuz kimyasallar deniyor. Çünkü çözülmesi çok çok uzun yıllar alıyor ve insan vücudunda ve ayrıca işte doğaya salındığında doğada birikiyor ve hem insan sağlığına hem de çevreye ciddi zararları var. Şimdiye kadar hep bunları kullandık ama şimdi yasaklıyorlar ve çok enteresan bir şekilde dediğim gibi en bildiğimiz hayatımıza en çok girdiği alan mutfak ürünleri alanında yasaklamıyorlar. İşte burada yasaklansın mı yasaklanmasın mı, işte şu seneye kadar mı yasaklansın diye bir takım tartışmalar olmuş. Ama sonra bu yapışmaz tavalar üreten SEB grup, Fransa'da bu grubun lobisi sonucunda işte bu yasak gelirse 3000 kişi işini kaybedecektir. Hani bunu açık açık yapıyorlar. Tefal'i de üreten grup bu. Bu SEP grubun çalışanları da gitmişler, parlamento yakınında eylem yapmışlar. Ve bu şeylerin neticesinde bu yasaklamadan mutfak ürünleri muaf tutulmuş. Ki yani insan sağlığına en zararlı olduğu alanlardan bir tanesi. İşte bu bana yasaların nasıl sanayiyle, sermayeyle yapılan pazarlıklar sonucunda çıkartıldığını gösteren çarpıcı bir örnek olarak geliyor.
Peki bir şey soracağım, iki şey soracağım daha doğrusu. Bir tanesi bu teflon, tava işte neyse tefal filan, bunların satışı neden sadece 2009'dan sonra doğanlara yasaklamıyorlar?
Evet,
bir de Türkiye'de mesela bu kadar zararlı olduğu filan anlatılıyor sigaranın. Neden sigara satışı yasaklanmıyor?
Yani o kadar, işte o kadar da yapmıyorum.
Ama üzerinde yazıyor, öldürür diyor sigara. Resmen paketlerin üzerinde korkunç şeyler yazıyor. Sigara öldürür, mahveder filan diyor. Peki neden satılıyor?
Ve hatta yani şeylerde, filmlerde bile sigaralar buzlanıyor.
Buzlanıyor, ya da, evet.
Evet, diziler çekilirken artık dizilerdeki hiçbir karakter sigara içmiyor.
Ama yasaklanmıyor.
Evet,
satışı,
yasaklanmıyor.
Satış yasaklanmıyor.
Ve Türkiye'de sigara tüketimi de düşmüyor bu arada.
Evet.
Evet. Evet, yani bu Fransa'daki tefal mevzusuna geçecek olursak, belli ülkelerde işte Danimarka, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç'te bu PFAS kullanılan ürünlerin üretimine, satışına yönelik sıkı düzenlemeler varmış. Avrupa Birliği'nin böyle bir yasak getirme planı var 2026'dan itibaren. Hani Fransa'dakiler de şey diyorlar, yani ABD, Avrupa Birliği genelinde yasak gelince hani biz de o zaman belki bu mutfak ürünlerinden kurtulacağız diye bakıyorlar. Yine Türkiye'ye dönecek olursak, Türkiye'de maalesef yani bizim sağlığımızı çok ciddi ilgilendiren bu tip konularda hani ne bir şey halkı bilinçlendirmek açısından ne de bir yasal düzenleme açısından hiçbir şey olmuyor. Sadece biz bu tip şeylerden Avrupa'ya gönderdiğimiz ürünler hani belli standartları şey yapmadığı için, karşılamadığı için geri gönderilince birkaç tane haber oluyor. O zaman farkına biraz varıyoruz ve sonra yine bu ürünleri kullanmaya devam ediyoruz, tüketmeye devam ediyoruz maalesef.
Bir de ileride bir konu olursa şeye de bir bakar mısın ne olur ya, bu gece kulüplerin önünde mesela vitrinlerinde şey yazıyor. Dikkat, içeride insan sağlığına zararlı gürültü, o müzik yapılmaktadır diyor. Benim her zaman merak ettiğim konu, belki sen çözersin, Avrupa konuşuyor mu bilmiyorum. İnsan sağlığına zararlı müziği niye çalıyor ve ondan sonra da ama girenlere de uyarıda bulunuyor. Dikkat et, girersen sağlığın zarar olur diye.
Burada bir eyvah ama Ömer Bey, dikkat edin, konserlere kadar gider bunun sonu.
Evet, çok yasakçı bir yaklaşım Ömer Bey. Yani sizden hiç beklemezdim. Sonuçta sağlığımıza, hayatımıza zararlı olan bir sürü şey de yapıyoruz. Bunları aşmanın yolu yasak koymak değil de işte insanları...
Peki uyarı niye?
Uyaralım yani. Yani bilelim.
Senin bile suçun, gidersen müziği dinlersen diyor. Yani.
Evet, evet, evet.
Anladım. Peki, tamam. Aynen. Geri aldım.
Sonra Yunanistan'dan bir kadın cinayeti haberi vereceğim. 28 yaşındaki Kriyaki Griva isimli bir kadın Atina'da biraz önce yardım almak için başvurduğu polis merkezinin hemen önünde eski partneri tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülüyor. Bu çok çarpıcı bir şey, vaka. Yani devletin kadınları nasıl korumadığını, ne kadar korumadığına dair hani çok çarpıcı bir örnek bence. Kadın daha önce de şiddet görmüş ve karakola başvurmuş, resmi şikayetleri var ama bir koruma sağlanamamış. Bir kez daha polis merkezine gidiyor. Diyor ki bu adam benim etrafımda, evimin etrafında dolanıyor diyor. Kendini tehdit altında hissediyorum diyor. Polise bunları söylüyor ve diyor ki yani şu anda da buralarda olabilir. Evime giderken hani bana koruma verin diyor. Polis merkezindekiler diyor ki hani biz bir şey yapamayız. Siz polis acili arayın diyor. Polis acili arıyor kadın telefonda. Telefondaki polis diyor ki hanımefendi polis arabaları taksi araçları değildir. Biz taksi hizmeti vermiyoruz diyor. Bu cümleleri duyduktan birkaç dakika sonra ya da saniye sonra telefon elindeyken partneri tarafından bıçaklanarak öldürülüyor bu kadın. Ve bu hani çarpıcı vaka karşısında da Yunanistan biraz ayağa kalkmış durumda. Atina'da kadınlar eylem yapıyorlar. İşte medyada da bu yönde haberler var. İşte web portalı İnde şöyle diyor mesela, deniyor mesela. Bu cinayetin ardında bir iki polis memurunun kayıtsızlığından ya da profesyonelce davranamamasından çok daha ötesi var. Bu vaka devlet korumasının yetersizliğini trajik bir şekilde gözler önüne seriyor demiş. Yani bunun ardından yine işte ceza yasasının değiştirilmesi gündeme gelmiş. Hem bakan hem de muhalefet bunun olabileceğini söylüyor. Ama herhalde yasalar ne kadar değiştirilirse değiştirilsin, muhtemelen uygulamadaki, polisteki erkek egemen zihniyet değişmedikçe bir sonuç almak çok zor görünüyor. Ve bu Yunanistan'daki olayı duyduğumda yani hani bu ne kadar Türkiye'de de olabilen, olabilecek olan bir olay diye düşündüm. Hani bu toplumların da ne kadar birbirine benzediğini, kadınların sorunlarının dünyanın pek çok yerinde, Akdeniz bölgesinde de birbirine ne kadar çok benzediğini düşündüm ben şahsen.
Evet, de yani akıl durdurucu, dehşetengiz bir olay gerçekten.
Evet.
Bu mesele çok ciddi tabii. Ya özellikle akşam vakti, karanlık sokaklar vesaire meselesi. Nasıl çözülebileceğini yönelik ben önceki yerel seçimlerden hatırlıyorum. Yani Beyoğlu Belediye Başkanı Korhan Gümüş'tü sanırım aday. Yani böyle bir merkezi yerlerden mesela araç ücretsiz belediyenin araç kaldırması gibi yöntemler o dönem tartışılıyordu. Aslında gerçekten önemli bu devriye olarak dolaşan polislerin de kendini güvende hissetmeyen kadınları özellikle işte yakın mesafeye götürmesi aslında son derece makul gibi geliyor bana. Taksi hizmeti vermiyoruz demişler ama yani mesele o değil.
Ya sen aydınlatma deyince mesela Hatay'la ilgili şu anda en önemli meselelerden bir tanesi yani hiçbir altyapı yok, sokaklarda aydınlatma yok ve mesela pek çok işte lise öğrencisi ya da anneler babalar çocuklarını okula göndermiyorlar ya da uzaklara göndermiyorlar. Mesela Hatay'da da meseleye hiç bu açıdan bakılmıyor. Hani Hatay zaten işler acısı bir durumda. Evet. Yani tüm şehir düzenlemelerinin, tüm kamusal alan düzenlemelerinin bu kadınları da dikkate alınarak yapılması gerekiyor. Yapılmamasının bir sonucu tüm bunlar.
Evet.
Son olarak da Danimarka'dan enteresan olabilecek bir tartışma olarak yüzme havuzu tartışmasını aktarayım size ve sevgili dinleyicilerimize. Danimarka'da yine göçmenlerin entegrasyonu, işte Müslüman bir toplulukla Danimarka değerlerinin nasıl bağdaşabileceği konusu tartışılıyor. Bu kez konunun merkezinde yüzme havuzları var. Belediyeler tarafından işletilen yüzme havuzları. 98 belediyeden 12'sinde yüzme havuzları belirli saatlerde sadece kadınlara hizmet veriyor. Yani bu da çalışma saatleri dışında ve Müslüman kadınlar için sunulan bir hizmet aslında. Ben bu haberlere bakarken gördüm. 10 yıl önce, 20 yıl önce bu tip hizmetler, hani Müslüman kadınlar için ayrı saatler, sadece kadın saati konduğunda bunlar daha böyle bir olumlu karşılanıyordu. İşte göçmenlerin de hizmetlere erişimi, entegrasyonuna olumlu katkı sağlayacağı düşünülüyordu. Ama şimdi tam tersi bir hava hakim. Danimarka Entegrasyon Bakanı Kare Dibat Bek, bunu muhtemelen doğru söyleyemiyorum. Dinleyicilerimiz kusura bakmasınlar. Bu bakan, Entegrasyon Bakanı bu konuda bir araştırma yapmış ve sonuçta bulunan bu kadınlara özel saatlerin Danimarka'ya yabancı olduğunu, non-Danish olduğunu, yani Danimarkalı olmadığını, Danimarkalı değerlerle uyuşmadığını, Orta Doğu normlarının Danimarka'nın kamusal alanlarında dikte edici olmaması gerektiğini söylüyor. Ve belediyelerin de bu uygulamayı sonlandırmak için her türlü aracı kullanması gerektiğini söylüyor. Danimarka gazetesi Berlingske'den bir yorum aktarayım. Bu yoruma göre bu uygulama özgürlük, eşitlik gibi Danimarka'nın temel değerlerine aykırı, entegrasyonu da engelliyor. Diyor ki yorumcu, Danimarkalı Müslümanlar kızlarının erkeklerle bir arada yüzmesini istemiyorlarsa kendi yüzme havuzlarını inşa etsinler. Onlarca yıldır süren başarısız entegrasyonun ardından eğitim, çalışma, boş zaman faaliyetlerine erişim gibi faaliyetler entegrasyona yetmiyor. Bu açık. Kökten dinci İslam'dan uzaklaşmak gerekiyor diyor. Hani daha önce dediğim gibi işte bu göçmenler eğitime katılırlarsa, işte çalışma yaşamına katılırlarsa, boş zamanlarında Danimarka toplumunun yaptığı şeylerin faaliyetlere katılırlarsa entegrasyon sağlanabilir ve bu entegrasyonu onların kurallarına göre de yapabiliriz. Yani bu erişim onların kuralları çerçevesinde olabilir gibi bir düşünce vardı. Şimdi bu kökten dinci İslam kurallarından uzaklaşmak gerektiğini söylüyor Danimarkalılar. İşte göçmen meselesi Avrupa'da tartışmaları belirleyen bir mesele olmaya devam ediyor.
Evet, çok iç açıcı uygulamalar değil herhangi bir bu konuştuklarımızdan, evet. Bir de belki ileride de bir fırsat olursa şeyi de konuşabiliriz. Yeni bir haber vardı. Paris'te olimpiyatlar öncesinde sokakta yaşayanların, evsizlerin hepsini boşaltmaya başlamışlar. Temiz görünsün şehir, güzel görünsün diye. Yüzlerce insanı atmışlar Paris sokaklarında. Belki bunu da konuşuruz.
Evet, yani bu işte bakan gelecek diye bir ilçede evlerin bir yüzünün boyanması, bakanın geçeceği sokaktaki evlerin bir yüzünün boyanması, böyle hani şey, sembolik bir şey
Evet,
ama.
çok
Ama
güzelmiş.
bunun da ötesinde tabii. Yani hiçbir yaşama alanı yok olmayan insanlardan bahsediyoruz. Ve hadi siz gidin diyorlar.
Evet. Dünyadan böyle enteresan manzaraları konuşmaya, aktarmaya devam edeceğiz gelecek
Evet.
haftalarda da. Eurotopics bültenlerinden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
Çok
Görüşmek
teşekkürler
üzere.
Tuğba.
Hoşçakalın.